4. Mısır seferinden sonra Osmanlı Devleti'nin siyasal münasebetleri. Mısır'ın işgalinden doğan pürüzlerin Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yok edilmesi. Fransızların Mısır'dan çekilmesi, Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İngiliz antlaşmalarının karakteri üzerinde büyük tesir yaptı. Bab Ali, İngilizlerin Mısır'da yerleşmek niyetinde olduklarına dair bilgi edinmişti. Rusların 7 Yunan adalarında ve temasta bulundukları Rumlar arasında milliyetçilik propagandası yaptıkları artık bir sır olmaktan çıkmıştı. Bu itibarla Fransız tehlikesi bittiği andan itibaren Osmanlı İmparatorluğu için Rus ve İngiliz siyasi ihtirasları tehlikeli bir karakter almış oluyordu. Bab Ali her ihtimale karşı tekrar Fransa tarafına kaymanın faydalı olabileceğini düşündü. Paris elçisi Es-Seyyid Ali Efendi'nin Fransa hükümetiyle Osmanlı-Fransız barışının esaslarını kararlaştırması bu sebeple uygun görüldü. Diğer taraftan Rusya ile İngiltere'nin de arası açılmış bulunuyordu. Bu açılışın başlıca sebebi Mısır'dan Fransa'ya dönüşünde birinci konsül olan Napolyon Bonaparte'ın güttüğü siyasetti. Bu siyasetin amacı Fransa'ya karşı kurulmuş olan ikinci kümeyi parçalamaktı. Bu maksadı sağlamak için İngiltere'yi yahut Osmanlı İmparatorluğunu elde etmeye çalışmak beyhudeydi. Çünkü bu devletlerden birincisi Fransa'yı Avrupa-Asya ticaret yolları üzerinde görmek istemiyor, ikincisi de İslamlarla meskun eyaletlerinden biri olan Mısır'ı Fransa'ya terk etmeyi düşünmüyordu. Binaenaleyh, Napolyon Bonaparte için açık kalan yol Rusya ile anlaşma yoluydu. Çar'la anlaşmak mümkün olabilirdi. Esasen siyasi durumda buna elverişli bir hal almıştı. Çar 1. Pol, Akdeniz'de muvazenenin bozulması üzerine Osmanlılar ve İngilizlerle Fransızlara karşı anlaşmıştı. Neticede İyoniyen adaları Fransızların işgalinden kurtarılmış ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Rus çıkarlarını tehlikeye koyan vaziyet ortadan kalkmıştı. Malta da bu sıralar İngiltere'nin eline geçmişti. İlk anlarda Çar 1. Pol, Malta'nın Fransızlardan İngilizlere geçmesini sempatiyle karşılamış, fakat bu sempati adanın eski sahiplerine yani Malta şövalyelerine teslim edileceği düşüncesinden ileri gelmişti. Halbuki İngilizler Malta'dan çıkmak veya onu şövalyelere iade etmek niyetinde olmadıklarını hissettiriyorlardı. Charles Pole göre Akdeniz muvazenesi bu sefer de İngiltere'nin lehine bozulmuş oluyordu. Rusya'nın İngiltere menafiini temine çalışmasında Çar kendisi için bir kar görmüyordu. Çar, ikinci müttefiki Avusturya'dan da memnun değildi. İtalya üzerinde Rusya ve Avusturya'nın tezleri çarpışıyordu. Avusturya, İtalya'yı tamamen hakimiyetine geçirmek istiyor, Rusya ise buna razı olmuyordu. Viyana'nın tezinde ısrarı, Çar'ın Avusturya ittifakından çıkmasını neticelendirmişti. Napolyon Bonaparte Rusya'nın bu durumunu biliyor ve onu kendine çekmek için zamanın geldiğine inanıyordu. Rusya'ya karşı Bonaparte'ın ilk avansları Çar'ı cezbedecek mahiyettedir. Şöyle ki, Bonaparte Fransızlar elinde bulunan birkaç Rus esirini giydirip kuşattıktan sonra fidyesiz olarak memleketlerine gönderiyor. Charles Pole de bu jestten memnun oluyor. Bonaparte, Malta şövalyelerinin mukaddes kılıcını bir özel memurla Çar'a takdim ediyor ve onu şövalyeler reisi tanıdığını bildiriyor. Çar bu defa memnun olmakla kalmıyor, Paris'e Kolitçef'i göndererek Fransızlarla barış şartlarını tespit ediyor. Fakat Napolyon Bonaparte için bu kadarı da kafi değildi. Rusya ile bir ittifak yapmak ve beraberinde onu da İngiltere'ye karşı harbe sürüklemek istiyordu. Bonaparte, Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki ihtiraslarını bildiğinden bu ihtirasları okşamakla maksadında muvaffak olabileceğini tahmin ediyordu. Mayıs 1800 tarihli Talleyrand'a yazılan özel bir mektup bu hususu belirten açık bir vesikadır. Bu mektubunda Bonaparte diyor ki: Rusya'da bir adamımız olması çok lüzumludur. Osmanlı İmparatorluğu uzun müddet devam edemeyecektir. Eğer birinci Pol nazarlarını bu cihete çevirirse menfaatimiz müşterek olacaktır. Napolyon Bonapart'ın Avusturyalılara karşı kazandığı Marengo zaferinden sonra Çar Pol, Fransa ile birlikte İngiltere'ye karşı harbe girmeyi kabul ediyor ve Prusya ile Danimarka'yı da harbe sürüklüyor. Bonapart bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Rus ittifakına dayanarak hem İngiltere'yi yenmek hem de Doğu hülyalarını gerçekleştirmek emelindedir. Çar'la bu hususta çok işlek bir yazışmaya girişiyor. Çar da birçok Rus hükümdarları gibi hayalcidir. Onun da bir Doğu hülyası vardır. İki hükümdar arasında Doğu'ya dair birçok projeler gidip geldikten sonra şöyle bir proje üzerinde söz kesiliyor. General Massena komutasında bir Fransız ordusu Ruslara katıldıktan sonra Orenburg'dan Buhara'ya kadar olan bölgeyi işgal edecek, sonra Efganistan'la İran'ı alarak Hind'e kadar uzanacak ve oradan da İngilizleri kovarak Çar'a büyük bir Doğu İmparatorluğu kazandıracak. Buna karşılık Çar, Fransızların Akdeniz'de Mısır'da kesin olarak yerleşmelerine ses çıkarmayacak. Görülüyor ki dünyanın nüfus bölgelerine taksimi demek olan bu projenin bir ucu Osmanlı İmparatorluğu'na dokunuyordu. Fakat gerek Rusya, gerekse Fransa bu projenin gerçekleştirilmesi için Avusturya'nın oyunu lüzumlu görüyorlardı. Bu oy ancak ona da hatırı sayılır bir çıkar sağlamakla elde edilebilirdi. Bu ciheti anlamış olan Napolyon Bonapart, Viyana'ya Osmanlı hükümetinden almak istediği yerlerin bildirilmesini istedi. İmparator da Avusturya payı olarak Sırbistan, Bosna, Bulgaristan, Eflak ve Boğdan'ı gösterdi. 1801. Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması hususunda Fransa, Rusya ve Avusturya arasında kesin bir projenin hazırlanacağı sıralarda Çar Pol öldürüldü. Yeni Rus Çarı, Alexander babasını öldürerek kendisini tahta çıkaranların düşüncelerini biliyordu. Bunlar İngiltere'ye sempati beslemekte ve Fransız dostluğunu beğenmemekteydiler. Çünkü hepsi büyük toprak sahibiydiler. Mahsullerini İngiltere'ye satmakla para kazanıyorlardı. Bu sebeple İngiltere düşmanlığı kendilerine pahalıya mal oluyordu. Çar Alexander tahta geçtikten biraz sonra İngiltere ile bir antlaşma imzaladı. Haziran 1801. Napolyon Bonapart'ın Osmanlı İmparatorluğunu paylaşma karşılığı olarak teklif ettiği Asya'daki fetihler projesi böylece suya düşmüş oldu. Fransa, İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşmaya razı oldu. İngiltere ile Amyen Barışı'nı yaptı. 1802. Bu barışın hazırlıkları sırasında Paris'te Osmanlı-Fransız barışı görüşülmeye başladı. Fransızlar daha Mısır'ı boşaltmadan önce Paris'teki Türk elçisi Es-Seyyid Ali Efendi ile Talleyrand arasında barışın ilk şartları kararlaştırılmıştı. Fakat bunların bir muahede haline getirilmesi gerekiyordu. Bu maksatla Babali Paris'e olağanüstü bir elçi gönderdi. Amedi Galip Efendi. Napolyon Bonapart, Galip Efendi'yi iyi bir şekilde kabul etti. Paris muahedesinin imzalanmasından önce Karadeniz'in Fransız ticaret gemilerine açılmasını şart koştu. Rusya'nın bu hususta muvafakatinin alınmış olduğunu da ileri sürdü. Birinci konsül, Mısır seferi yüzünden Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nda kaybetmiş olduğu imtiyazlı durumunu tekrar kazanmasını istediği gibi, Fransız-Osmanlı dostluğunu da tekrar kurmayı arzu ediyordu. Neticede Osmanlı İmparatorluğu'yla Fransa arasında 10 maddelik Paris Muahedesi imzalandı. Bu bir barış ve dostluk muahedesiydi. 5. maddede tarafların karşılıklı olarak toprak bütünlüklerine kefil oldukları yazılmıştı. Ancak bu muahedenin gizli bölümünde Fransızların Avrupa'daki devletlere karşı yapacakları harplerde Osmanlı Devleti'nin muharebeye Fransa tarafından girmeye mecbur olmadığı açıklanmıştı. Muahedede Mısır'a ve Birleşmiş 7 Ada Cumhuriyeti'ne dair özel bir madde yoktu. Buna karşılık 4. maddede iki devletin Amyen muahedesini tanıdıkları yazılıydı. Bu muahede Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne geri verilmesini karar altına almaktaydı. Paris Muahedesi'nin imzalanmasıyla Mısır'ın işgalinden doğmuş olan son pürüzler de halledilmiş ve Osmanlı-Fransız münasebetleri tekrar dostluk yoluna girmiş oldu. Bu dostluğun kuvvetlenmesi problemi kalıyordu. 3. Selim ile Napolyon Bonaparte'ın birbirine karşı besledikleri sempati bu hususta işe yarayabilirdi. Napolyon Bonaparte ile 3. Selim'in dostluğu. Napolyon Bonaparte Osmanlı İmparatorluğu'na Batı medeniyetini getirmek için iyi duygular besleyen ve bu yolda elinden geleni yapan 3. Selim'e saygı taşıyordu. Mısır seferini yaparken bile fırsat düştükçe onu hürmetle andı. Seferden sonra da Türkiye'nin dostluğunu kazanmak için Osmanlı padişahına özel mektuplar göndermek yolunu açtı. Bu mektupların hepsinde padişahın gönlünü alacak ve ıslahatçı duygularını okşayacak şekilde dil kullandı. Napolyon Bonaparte, Osmanlı İmparatorluğunu bu sıralarda bir kuvvet olarak düşmanlarıyla yaptığı harplerde kullanmayı da düşünmekteydi. 3. Selim, Napolyon Bonaparte'ın dostluk duygularına karşı ilgisiz kalmadı. Zaten onun askerlik alanındaki bilgi ve başarılarının hayranıydı. Kaldı ki Mısır seferinin sona ermesiyle Fransa, Osmanlı İmparatorluğu için bir tehlike olmaktan çıkmış, buna karşılık Rus ve İngiliz dostluğu Türkiye için korkutucu bir durum yaratmıştı. 3. Selim, Osmanlı Devleti'nin devletler arası münasebetlerde tek başına bir kuvvet olmaktan çıktığını da anlamış olduğu için Rusya ve İngiltere'ye karşı Fransa'ya dayanmayı bir zaruret gibi kabul ediyordu. Bu zaruret, Napolyon'un imparatorluğunu ilan etmesi neticesinde doğan Avrupa buhranında kendini apaçık gösterdi. Napolyon Bonaparte'ın imparatorluğu ve Osmanlı Devleti. 1803'te imzalanan Amiens Musalehası, Avrupa'ya ancak bir yıllık bir barış sağladı. 1803'ten sonra İngiltere'nin Malta adasını boşaltmaması yüzünden bu devletle Fransa arasında harp durumu yeniden başladı. 2 Aralık 1804'te Napolyon kendisini Fransız İmparatoru ilan ederek konsüllük yerine imparatorluk rejimini kurdu. Bu rejim değişikliği karşısında Rusya, Avusturya ve Prusya büyük kaygıya düştüler. Onlara göre yeni rejim, Napolyon'un büyük ölçüdeki siyasi ihtiraslarının bir ifadesiydi. İngiltere bu durumdan faydalanmak istedi. Başvekil Pitt, Fransa'ya karşı İngiltere, Rusya, Avusturya, İsveç ve Napoli'yi içine alan bir ittifak kurmaya muvaffak oldu. Avrupa'nın bu yeni buhranı Osmanlı İmparatorluğu'na da dokundu. Osmanlı Devleti, Fransa ile barış halinde bulunduğu için Fransa'nın imparatorluk rejimini tanıması tabiiydi. Fakat İngiltere ve Rusya, Mısır seferi münasebetiyle Osmanlılarla yapmış oldukları ittifakları ileri sürerek imparatorluk rejiminin tanınmaması için ayak dirediler. Eğer Devleti Aliye müttefiklerine bakmayıp hemen tasdik ederse bizimle feshi ittifak etmiş olur dediler. Osmanlı devlet adamları bu tehdit karşısında İstanbul'daki Rus ve İngiliz elçilerini ikna etmek için çok çalıştılar. İhtilalden önce Fransız devlet reisine padişah denildiğinden, Fransa'da yeniden kuvvetli ve devamlı bir rejim kurulduğu için Fransız devlet reisine bu unvanın verilebileceğinden, şayet Fransız İmparatorluğu tasdik edilmezse, bu hareketin Fransa ile harp manası taşıyacağından, halbuki Osmanlı Devleti'nin siyaset kaideleri arasında şeriata aykırı bir durum bulunmadıkça veyahut toprak yönünden bir tecavüz olmadıkça, harp halinin yaratılmasının haklı görülemeyeceğinden bahsettiler. Rus ve İngiliz elçileri bu açıklama karşısında yumuşamadılar ve Babali'yi tehdit etmekten vazgeçmediler. Babali iki ateş arasında kalmış bulunuyordu. Bu durumda Osmanlı hariciyesi, ilgili devletlerin Osmanlı İmparatorluğundaki çıkarlarıyla bu çıkarlarına dayanan siyasetlerini şu layiha ile derledi. Devleteyni müttefikeynin, Rusya ve İngiltere'nin usulü, Devleti Aliye'yi Fransalu'dan tebrit ve Fransalu'nun dahi reisi meseleyi maslahatı Devleti Aliye ile Devleteyni müttefikeynin miyanesini ifsattan ibaret olup, maahaza tabiatı efrenciye muktezası üzere, Rusyalı zahiren Devleti Aliye'ye dostluk ve mahremiyet arzından hali değilse de Bu muamele samimiyet ve saffetine hamlolunmak caiz değildir. Zira Rusyalı devleti aliyenin hasmı tabiisi olmakla her ne kadar dostluk ve mahremiyet yüzünden görünürse de iç yüzünden işini becermek ve mezkur zamirini icraya fırsat gözetmek cihetlerinden hali değildir. Ez cümle hududu şarkiyenin takviyeti ve Gürcistan'ın umumen zapt ve istilası hususlarında Rusyalının tavru hareketi ve işine el vermeyen maddelerde devleti aliyeye ettiği muamelatı meydanda dururken Rusyalı müttefikimizdir deyü andan emin olmak mugayiri dirayet olduğu zahir ve ayan ve İngiltere hasbel mevki devleti aliyenin dostu kadimi iken muahharan Hint alakası takarruri ile Mısır'a kanca iliştirmek ve Malta'yı elinden çıkarmamak usullerine teşebbüsü, 1,5 seneden beri müteşebbis olduğu evza ve harekattan müsteban ve Fransalo'nun Mısır'a suikasti vardır. Andan muhafaza edeyim deyü, kendisi Mısır'dan ilişiği kesmemek ister. Devletlerin Osmanlı İmparatorluğundaki siyasetleri ne olursa olsun, durum bir yol tutmayı gerektiriyordu. Babali, Rus ve İngiliz tehditleri karşısında Fransa'daki imparatorluk rejimi hakkındaki görüşünü şöyle bir formüle bağladı. İmparatorluk meselesi her şeyden evvel bir Avrupa işidir. Şimdiye kadar imparatorluk Nemçe ve Rusyalı'ya aitti. Binaenaleyh her şeyden evvel onların tasdiki lazımdır. Fransız elçisi bu formülü protesto etti ve imparatorluk rejiminin derhal tasdik edilmesini istedi. İsteği kabul edilmediği için de pasaportlarını alarak İstanbul'u terk etti. Elçinin hareketi bir dereceye kadar Osmanlı Devleti ile Fransa arasında siyasi münasebetlerin kesilmesi demekti. Ruslar ve İngilizler Fransız elçisinin İstanbul'dan gidişini bir siyaset zaferi olarak saydılar. 1799'da Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanmış olan savunma ittifak muahedesinin yenilenmesi bu zafere bir yenisini eklemiş oldu. Fakat Ruslarla İngilizlerin İstanbul'da siyaset zaferleri kazandıkları bir sırada Avrupa'da Napolyon'a karşı yaptıkları harpler aleyhlerine neticelenmekteydi. İngiltere'nin kurmaya muvaffak olduğu üçüncü küme, denizde ve karada bir seri başarısızlıklara uğradıktan sonra 2 Aralık 1805'te Austerlitz'te Avusturya ve Rusya ordularının Napolyon karşısında kesin bir yenilgiye uğramasıyla perişan oldu. Austerlitz zaferi haberi İstanbul'a ulaştığı vakit Babali Rusya ile ittifak muahedesini yenilemiş bulunuyordu. Fakat bu olay Osmanlı siyasetinin derhal Fransa tarafına yöneltilmesi için bir engel sayılmadı. İstanbul'da istenen güven doğmuş bulunuyordu. Rusya ile bozuşmak pahasına da olsa Napolyon'un imparatorluk unvanının tanınmasına karar verildi. Ahmet Muhip Efendi bu iş için fevkalade elçi olarak Fransız imparatoru yanına gönderildi. Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya yaklaşması, Rusya ve İngiltere ile bozuşması. Muhip Efendi'nin Napolyon'un yanına gönderilmesi, General Sebastiani'nin Napolyon tarafından İstanbul'a yollanması, Rusya ile İngiltere'yi telaşa düşürdü. Bu iki devlet, Türkiye ile Fransa arasında bir ittifaktan korkmaya başladılar. General Sebastiani'ye İstanbul'da gösterilen iyi kabul, korkularını artırdı. Üçüncü Selim, geleneklere aykırı olmakla beraber Sebastiani'yi askeri üniformasıyla huzuruna kabul ettikten başka onunla Kağıthane civarında özel bir görüşme bile yaptı. Padişah, Sebastiani'nin memuriyetinden ve getirdiği hediyelerden çok memnun oldu. Napolyon'un o vakitki tabirle bir tasvirini de yollamış olmasından nihayetsiz sevinç duydu ve bu sevincini sadrazama bir hat-ı hümayunla bildirmekten kendini alamadı. Benim vezirim, Fransa İmparatoru'nun hediyelerinden mahsuz oldum. Hususiyle tasvirlerinden gayet haz eyledim. Bana tasvirlerini irsal eylemek pek büyük dostluk ve hulusu izhar eylemektir. Avrupa'da dost dosta tasvir hediye eylemek mutena adettir. Sen bilmezsin. Hele bu muamelesinden memnunum. Padişah ve Osmanlı devlet adamlarının Fransa'ya karşı sempati göstermeye başlamaları hissi bir olay değildi. İstanbul'da Rus tehlikesinin ebediliği apaçık bilinmekteydi. Ancak Osmanlı devleti tek başına Rusya'ya karşı savaşamayacağını da çoktan anlamış bulunduğu için Rus ittifakına katlanmıştı. Napolyon'un Avusturya'ya ve Rusya ordularına karşı kesin zafer kazanması Osmanlı başkentinde moralin yükselmesine sebep oldu. Sebastiani, Napolyon'un tekliflerini kabul ettirmek için bu psikoloji değişikliğinden faydalandı. İsteği üzerine Rus taraftarı olarak tanınmış olan Eflak ve Boğdan beyleri Moruzi ile Ypsilanti azledilerek yerlerine Sutsu ve Kalimaki tayin edildiler. Boğazlar Rus gemilerine kapatıldı. Mevcut muahedeleri bozucu karakterde olan bu olayları Rusya bir ultimatumla protesto etti. İngiltere Rusya'nın tarafını tuttu. İngiltere elçisi Fransa'ya karşı yeni bir ittifakın kurulmuş olduğunu ve bu sefer Fransa'nın muhakkak mağlup edileceğini ileri sürerek Osmanlıların gözlerini açmalarını tavsiye etti. Osmanlı Devleti bir defa daha iki ateş arasında kalmış bulunuyordu. Fransızlar Venedik'e ve Dalmaçya'ya hakim bulunuyorlardı. Ordularıyla Osmanlı topraklarına girebilirlerdi. Fakat diğer taraftan da Ruslar Karadeniz'den, İngilizler de Çanakkale'den filolarını İstanbul üzerine yollamak imkanlarına sahip bulunuyorlardı. Osmanlı devlet adamları 1 Aralık ikinci tehlikeyi daha yakın ve korkunç buldular. Rus ve İngiliz istekleri kabul edildi. Yerlerinden atılmış olan Rus taraftarı voyvodalar tekrar Eflak ve Boğdan'a tayin edildiler. Tekrar boğazlar Rus gemilerine açıldı. Bu, Sebastiani için büyük bir felaket, Rus ve İngilizler içinse bir diplomasi zaferiydi. Fakat Ruslar bu zaferlerinden gerektiği gibi faydalanamadılar. Çar Alexander vermiş olduğu ultimatomun kabul edilmeyeceğini sanarak ve neticesini öğrenmeye dahi lüzum görmeyerek harp hareketlerine girişti. 1806 Ekim'inde ilani harpsız olarak Rus orduları Dinyester'i geçerek Türk topraklarına girdiler ve kısa zamanda Eflak ve Boğdan'ı işgal ettiler. Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İngiliz Harbi. Eflak ve Boğdan'ın Ruslar tarafından istilası İstanbul'da büyük bir heyecan uyandırdı. Padişah buna ilkin inanmak bile istemedi. Olayı bildiren Eflak Bey'in yazısı kendisine sunulduğu vakit düşüncesini şu satırlarla belirtti. Benim vezirim, Boğdan Bey'in şükkası nasıl şeydir? Gördüğüm gibi azim muzdarip oldum. Hasbinallah, bu nasıl iştir? Sahi midir? Üzerimize ilanı harp mi etmiş? Yoksa Eflak ve Boğdan'a muhafaza ve ianen suretiyle asker mi ithal edecek? Rus istilasını izah etmek gerçekten güçtü. İngiliz elçisi bile bu olay karşısında memnuniyetsizliğini göstermekten çekinmedi. Bununla beraber elçi, hükümetinin görüşüne ortak çıktı. İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransa ile münasebetlerini kesmesini, Türk donanmasını ve Çanakkale istihkamlarının kendisine teslimini, Eflak ve Boğdan'ın da Rusya'ya bırakılmasını istiyordu. Osmanlı Devleti, yeni bir harbe sürüklenmek hususunda duyduğu endişe ve korkuya rağmen, Rusya'nın barışı bozmasını harp sebebi saydıktan başka, İngiltere'nin de teklif ve tehditlerine kulak asmadı. Bunun üzerine İngiliz elçisi İstanbul'u terk ederek Bozcaada önlerinde bekleyen İngiliz filosuna gitti. 27 Ocak 1807. İngiliz donanmasının İstanbul'u kuşatma teşebbüsü. Ocak 1807. İngiliz elçisinin İstanbul'u terkinden sonra İngiliz donanmasının başkent üzerine yürümesi muhakkak sayılıyordu. 3. Selim, boğazların günün birinde saldırışa uğrayacağını önceden düşünmüş olduğundan, Osmanlı ordusunda hizmet gören büyük rütbeli bir Fransız subayını Boğaz savunmasını incelemeye memur etmişti. Bu subay raporunda Çanakkale'de kuvvetli kale ve istihkamlar bulunmaması sebebiyle uygun rüzgardan faydalanan bir düşman filosunun Boğaz'ı kolaylıkla geçebileceğini ileri sürmüştü. Böyle bir geçişi önlemek için tavsiye ettiği tedbirlerde çok sayıda modern top tabiye etmek ve nara gerisinde 12 gemiden kurulan bir filoyu Boğaz'ın savunmasına memur etmekti. Padişah bu tedbirleri divanın tasvibinden geçirdikten sonra Kaptan Paşa ile Feyzullah adında birini tedbirleri yürütmeye memur etti. Bu adamlar istenileni yapacak yerde işi salladılar. İngilizlerin Boğaz'a taarruz için ne arzu ve ne de cesaretleri var dediler. Bu böyle olduktan sonra tahkimat yapmak padişah efendimizin parasını boş yere harcamak olur dediler. Bu düşünce İngilizlere çok yaradı. İngiliz donanması Şubat başlarında Boğaz'ın önünde toplanmaya başlamıştı. Donanma 8 saf harp gemisi, 2 fregat, 2 korvet ve 2 kalyondan kurulmuştu. Filonun başkomutanı Duckworth, ikinci komutan da Mısır seferi esnasında Akka'da Cezzar Ahmet Paşa ile işbirliği yapan Sidney Smith'ti. Bu donanmanın Boğaz önüne yanaşması bile Kaptan Paşa ile Feyzullah Efendi'de hiçbir telaş ve endişe uyandırmadı. 19 Şubat 1807'de uygun rüzgar çıkınca İngilizler yelken açtılar. Kaptan Paşa hala İngiliz donanmasının manevra yapmakta olduğunu sanacak kadar saflık gösteriyordu. Donanma rotasını İstanbul istikametine çevirince korkunç gerçek anlaşıldı. Fakat artık iş işten geçmiş bulunuyordu. Bayram olduğu için asker dağılmış bir haldeydi. Toplar başındaysa işe yarar er ve subay yoktu. Gelişi güzel tanzim edilen bir ateş İngilizlere hiçbir zarar vermedi. Nara gerisinde evvelce bulundurulması tavsiye edilmiş olan 12 harp gemisi yerinde ancak birkaç gemi bulunuyordu. Bunlardan biri vaktinde kaçıp İstanbul'a İngilizlerin boğazı geçtiği kara haberini getirdi. Bu haber başkentte misilsiz bir heyecan ve korku uyandırdı. Sarayın bir düşman donanması hakkında hiçbir düşüncesi yoktu. Başkent halkı da İstanbul önlerine gelecek bir düşman donanmasının dehşetini nispetsiz derecede büyütüyordu. Korku, telaş ve heyecan şehri öyle bir sardı ki cahil halk kıyametin kopacağından bile bahsetmeye başladı. İstanbul'un bu psikolojisi 3. Selim'deki derin sükun ve tevekkülü de sildi süpürdü. Ömründe bayram ve tören toplarından başka top sesi işitmemiş olan bu hükümdar İstanbul'un birkaç gün içinde başına gelecek bombardımanı düşündüğü için keder ve acı içinde kıvranıyordu. Divan azaları padişahtan daha cesur ve azimli değildiler. Hudut boylarına gidip harplere iştirak etmeyi çoktan beri defterden silmiş olan ulemaya gelince, korktukları harbin bu sefer ayaklarına geldiğini düşünerek dehşet içinde kalmışlardı. Böyle bir psikolojiyle toplanan divan üyeleri, durumu inceledikten sonra İstanbul'u ve kendilerini kurtarmak için İngilizlerin evvelce ileri sürmüş oldukları şartları kabul etmeye karar verdiler. Bu karar Fransız elçisi Sebastiani'ye de bildirildi. Elçinin İstanbul'dan çıkıp gitmesi lazım geliyordu. Çünkü Fransa ile münasebetlerin kesilmesi İngilizlerin tekliflerinden biriydi. Sebastiani ilk anlarda büyük şaşkınlık geçirdi. Fakat neticede asker psikolojisiyle kendisine hakim oldu. Osmanlı devlet adamlarına korkularının yersiz olduğunu göstermeye çalıştı. Bir kara ordusuyla desteklenmeyen bir düşman filosunun İstanbul'a bir şey yapamayacağını anlatmaya başladı. Bu sıralarda İngiliz donanması da İstanbul önlerine gelmiş ve İngilizlerle görüşmelere başlanmıştı. Halkın ilk günlerdeki korku ve heyecanı yerine azimle karşı koyma duygusu uyanmıştı. Asker ocakları da halkın bu duygusunu pay ediyordu. Halk ve ocaklar hükümetten emir beklemeden silahlanmaya ve tahkimat yapmaya koyuldular. Öyle bir an geldi ki askerlerden başka şehirde her cins ve mezhepten halk çoluk, çocuk, kadın, erkek savunma tertipleri için olağanüstü gayret sarf etmeye başladılar. Halkın bu yüce ayaklanmasıyla Bab-ı Ali'nin korku ve kararsızlığı büyük bir tezat teşkil etmekteydi. Hükümetin İngiliz isteklerine boyun eğmesi, halk ve askerin hiddetini hükümet ve saraya karşı çevirebilir ve bir isyana sebep olabilirdi. Bu düşüncenin sevkiyle divan İngiliz isteklerini kabule karar vermişken, bu karardan vazgeçerek başkentin savunması yolunda halka ve askerin çalışmalarına katıldı. Bundan sonra savunma hazırlıkları görülmemiş bir hızla gelişti. İngilizler Bab-ı Ali'nin görüşmeleri Sürüncemede bırakmasından ve şehrin savunma haline konulmasından endişeye düşerek isteklerinin kabulü için yeni bir ultimatom verdiler. Bab-ı Ali müpem bir cevap verdi. İngiliz amirali için İstanbul'a saldırmakla geriye dönmek hususunda süratli bir karar vermek zamanı gelmişti. İstanbul'a saldırmaktan bir netice çıkamazdı. Çünkü şehir savunacak bir duruma konmuştu. Kaldı ki Çanakkale Boğazı da tahkim edilmekteydi. İngilizler için selamet son süratle geldikleri yoldan dönmekteydi. 2 Mart'ta İngiliz filosu Çanakkale Boğazı'nı bazı kayıplar pahasına geçerek Akdeniz'e açıldı. İngilizler İstanbul önlerinde uğradıkları başarısızlığı temizlemek için Mısır'a bir çıkarma yapmaya teşebbüs ettiler. 17 Mart 1807'de 7-8 bin kişilik bir kuvveti karaya çıkararak İskenderiye'yi almaya muvaffak oldular. Fakat Mehmet Ali Paşa İskenderiye'yi kuşatarak İngilizleri teslim olmaya mecbur ettiği için 14 Eylül 1807 İngiltere'nin Mısır'ı alma teşebbüsü de başarısızlıkla sona erdi. Osmanlı Devleti'nin bir taraftan Ruslara, diğer taraftan İngilizlere karşı koymaya savaştığı bir sırada İstanbul'da 3. Selim'e karşı bir isyan hazırlanıyor ve gelişiyordu. İsyanın bir tek sebebi vardı. Padişahın Osmanlı İmparatorluğunu kuvvetlendirmek için yıllardan beri başarmaya çalıştığı Nizam-ı Cedid islahatıydı.